Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah yaklaşık bir saat boyunca bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte olacaksınız. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca bugün Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edinmiş olan Libya'yı konuşuyorduk. Biraz Libya'nın tarihini masaya yatırdık. Bugünkü programımızda inşallah Libya'nın bugününü konuşmaya çalışacağız. Çünkü Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler Libya'yı Türkiye açısından hayati önemi haiz bir ülke haline getirdi. Ve Libya ile kurduğumuz ilişkiler vesilesiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı oluşturulmaya çalışılan küresel bir kumpası bertaraf etmiş olduk. Bu nasıl gerçekleşti? Değerli hocam, birazdan meselenin tarihi veçesini gün yüzüne çıkararak aktarmaya çalışacak. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey, merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize selamlıyorum.
Eyvallah hocam. İsterseniz geçen haftanın özetiyle başlayalım. Geçen hafta son olarak neleri konuşmuştuk hocam?
Evet. En son Muammer Kaddafi iktidarını konuşuyorduk. Libya'da petrolü konuşuyorduk. Tabii sizin aracınızla şunu da hatırlatmış olalım. Aslında İlk iki hafta Afrika kıtasını konuştuk. Daha sonra üç haftadır da Libya'yı konuşuyoruz. Libya'nın tarihiyle başladık. Bugün biraz tarih değil, biraz daha günceli konuşacağız. 20. yüzyıl ve 21. yüzyılı konuşacağız. Libya'da son durumu konuşacağız ama bugün ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz varsa radyonun web sayfasındaki arşivden önceki programlara da erişim sağlayabileceklerini hatırlatmış olalım.
Eyvallah.
Tabii Kaddafi dönemi bizim Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da gördüğümüz önemli otokrat hatta diktatör liderliklerden bir tanesi. Belki de en önemlisi. Çünkü 1969'dan sonra 42 yıl Libya'yı yöneten bir subaydan bahsediyoruz. Ve gençlik yıllarında aslında tam da o Arap milliyetçiliğinin kuvvetli olduğu dönemlerde Cemal Abdülnasır'ı, Mısır'daki meşhur lideri kendisine model olarak görüyordu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Geçen hafta bundan bahsetmedik. Yani Orta Doğu'da biz Bağızçı rüzgarı, Bağızçılık, Bağız Partisi'ni daha yoğun bir biçimde görüyoruz. Yani Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da bir ara işte Suriye ile Mısır birleşecek vesaire. Ama Libya'da Bağızçılık hareketi bir varlık göstermedi. Ve belki de 69'dan sonra Kaddafi iktidara geldiğinde aslında bir yıl sonra Cemal Abdülnasır ölüyor ve yavaş yavaş aslında bu Arap milliyetçiliğinin rüzgarı da sönmeye yüz tutuyordu. O yüzden Kaddafi kendi rotasını çizmeye başlayacaktı ve bu tür liderler arasında da nevi şahsına münhasır bir kişiliği olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Tabii bir diktatör rejiminden bahsediyoruz. Ülkede muhalefete izin verilmediği, hatta sivil toplum örgütleri bakımından Arap toplumlarını, Arap devletlerini değerlendirecek olursak belki de TK kültürünün en zayıf olduğu bir Arap coğrafyası denebilir Libya için. Bununla birlikte devlet merkezli bir kültür devriminin de teşvik edildiğini geçen hafta kısmen söyledik. 76'da yayınladığı Yeşil Kitap'la kapitalizm ve Marksizm arasında adeta üçüncü bir yol tercihi yapar gibi. Adeta kendi ülkesine, bürokratlarına, kabile liderlerine rehberlik etmeye çalışan bir profilden bahsettik. Kalkınmadan, ekonomik kalkınmadan bahsettik. Özellikle petrole dayalı gelirler arttıkça eğitimden sağlığa, efendime söyleyeyim, vergi almayan bir ülke olduğundan bahsettik ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda da Türkiye'ye karşı yapmış olduğu o yardımı, unutulmaz yardımı, o dönemde Deniz Baykal'la Ecevit ile Kaddafi'nin görüşmelerini anlatmış idik. Böylece özetlemiş olayım ben.
Hocam, bu Türkiye ile Kaddafi arasındaki ilişkileri masaya yatırdığımızda en dikkat çeken hususlardan bir tanesi, bir kez daha hatırlatma babında sormak istiyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye yaptığı yardım değil mi? Yani bunu hakikaten siyaseten yapılmış bir yardım da olabilir. Fakat hani kendi sırtında silah taşıması ve Türkiye'nin uluslararası arenada yalnız kalmışken Türkiye'ye destek vermiş olması önemli bir şeydi.
Kesinlikle. Yani dediğim gibi bu siyasi bir açılım olarak değil, ben de sizin aynı kanaatteyim. Çok samimi bir şekilde yapılmış bir ve karşılıksız, biliyorsunuz, yapmış olduğu askeri yardımları da karşılık ücretini almadan yapıyor. Neden Kıbrıs'ın tamamını almadınız diyerek böyle bir Türkiye'nin özellikle Amerikan ambargosuna maruz kaldığı bir dönemde çok samimi bir şekilde destekçisi olarak Kadhafi'nin öne çıktığını görüyoruz.
Evet. Bir de petrol meselesi var. Libya'da yaşanan hadiselerin büyük çoğunluğunun, kahir ekseriyetinin altında öyle zannediyorum ki petrol yatıyor hocam.
Doğru.
Yanılıyor muyum?
Kesinlikle doğru. Yani bugün de konuşacağımız işte Serraç hükümeti ile Hafter hükümeti arasındaki çarpışmalar da buna dayanıyor. Libya bir defa geçen hafta kısmen bahsettik. Çok önemli bir petrol üreticisi. Ve özellikle Kaddafi'nin iktidara gelmesinden hemen önce Süveyş kanalı, Mısır'ın hemen ve Hicaz Yarımadası'nın arasında bulunan Süveyş kanalı kapatılıyor. Neden? Arap-İsrail savaşları sebebiyle 1967'den 1975 yılına kadar bu kanalın kapatıldığını görüyoruz. Yani 8 yıl boyunca Süveyş kanalı kapalı. Bunun konuyla ne alakası var derseniz, aslında petrol nakliyatının tankerlerle yapıldığını düşünün ve Orta Doğu'daki Arabistan gibi, İran gibi ülkelerin petrol üreticisi olduğunu ve Süveyş kanalını büyük oranda kullandıklarını düşündüğümüzde aslında 8 yıllık bir süreçte Süveyş kanalı kapalı kalması Libya'yı petrol üretiminde önemli bir ülke haline getirecek. Çünkü Libya Süveyş kanalıyla bir batıdaki ülkelere petrol göndermesi, nakli etmesi bakımından Süveyş kanalıyla bir alakası olan ülke değil. Avrupa'ya çok daha yakın, Batı ülkelerine çok daha yakın. Dolayısıyla 70'li yılların başında petrol üretimi açısından çok çok önemli bir ülke haline gelecek. Genelde böyle Arap ülkeleri bazı sınıflandırılmaya tabi tutulur. Bunlardan en yaygın olanı bir tanesi şudur. Yani gelirlerinin çok önemli bir kısmı tek bir kaynağa dayanan Arap ülkeleri. Genellikle bu tek kaynak petroldür. Ve bu kaynağın dışında önemli doğal kaynağı olmayan, hatta insan kaynağı bakımından da, nüfus kaynağı bakımından da zayıf olan ülkelerdir. Ne gibi mesela? Kuveyt, Birleşik Arap Emirliği, Katar, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkeleri düşünün. Yani bu ülkelerin büyük oranda tek bir doğal kaynağı var. Petroldür, bazen Katar gibi doğal gazdır. Ama bakıyorsunuz insan kaynağı bile yok. Nüfusu bile çok az bu ülkelerin. İşte Libya'nın bu krizden önceki nüfusu 7 milyon civarındaydı. Yani ciddi bir insan kaynağı da yok. Ama bakıyorsunuz 2000 yılı itibarıyla Libya'nın ihracatının %80'i petrol ve petrol ürünleri. Yani tam anlamıyla bu sınıflandırmaya uyan bir ülke. Bu bakımdan Libya, demin zikrettiğim Kuveyt, Birleşik Arap Emirliği, Umman, Katar ve Arabistan'a benzer. Onlardan ayrıldığı, bazılarından ayrıldığı bir nokta vardır. Bu ülkelerin bir kısmında çok iyi bir ya da gelişmiş bir şehirleşme vardır. Bilhassa işte Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirliği'ne, Katar'a gittiğinizde böyle devasa gökdelenleri görürsünüz. Burcel Arap gibi devasa gökdelenler vardır. Dünyanın en yüksek binaları bazen bu ülkelerdedir. Ya da bakarsınız Arap şeyhleri para harcayacak yer arar adeta. Ama bir kısmı ise tabiri caizse çöl devleti şeklindedir. İşte Libya bunlardan bir tanesi. Bu yönüyle biraz Arabistan'a benziyor. Arabistan'da da şehirleşme oranı çok düşüktür o devasa yarımadayı düşündüğümüzde. Libya'da da hep önceki sohbetlerimizde söyledik. Ülkenin %90'ı çöl. Dolayısıyla evet petrol çok önemli bir kaynak ve bugün geldiğimiz noktada da Hafter ile işte Serraç arasındaki mücadele de bu petrol bölgelerine hakim olma noktasında. 1959'de ilk defa petrol çıkıyor Sirte bölgesinde. Hı hı. Yani kıyıdan hemen açıkta. Ama bugün Sizan, özellikle daha güneyde ve çöl ortamında olan Sizan petrol açısından daha önemli bir durumda. Ve Hafter, petrol hilali diye bilinen bu bölgeleri de kontrol altında tutuyor. Birazdan belki buna da değiniriz diye düşünüyorum.
Eyvallah. Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinin fitilini ateşleyen hadise hocam, Arap Baharı o hadisesiydi. Oraya gelmeden hocam isterseniz bir yaşanan uçak faciası var Libya'da.
Evet.
Bundan bahsedebilir misiniz? Libya'yı nasıl etkilemişti?
Tabii şöyle söyleyeyim. Bir demin sahiplerinin söylediğimiz sebeplerden dolayı Libya 1970'li yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Geçen hafta ekonomiden, eğitime, sağlığa, vergilerden vesaire bahsetmiştik. Hı hı. Dolayısıyla bir ülke bir zenginlik kaynağına sahipse birkaç opsiyon vardır önünde. Ya Batı ülkelerine kukla olacaktır, onun kontrolünde olacaktır. Ya da eğer Batı ülkeleri tarafından kontrol edilemiyorsa günah keçisi ilan edilir. Karşı cephede yer alıp bir şekilde vurun abazıya tarzında bir muameleye maruz kalacaktır. Hı hı. Dolayısıyla daha 1980'lerin başından itibaren Libya'ya karşı bir ne diyelim batılı devletler tarafından ön yargılı bir yaklaşım söz konusu olmaya başlamıştı. Ama bunun belki de zirve yaptığı nokta sizin de ifade ettiğiniz gibi 1988'in sonlarında İskoçya'nın Lockerbie kasabasında düşen bir uçakla alakalı. Hmm. Bu uçak Pan Amerikan yolcu uçağıydı. Yani bir Amerikan şirketine ait bir uçaktı. Londra'dan New York'a giderken bombalandığı iddia ediliyor. Ve uçak düşünce toplamda 270 kişi ölüyor. Dolayısıyla bu saldırının sorumlularının Libya devleti olduğu, Libya tarafından bombalandığı iddiası çok uzun bir süre gündemde kaldı. Yani bu ispatlanamadı uzun bir süre. Yanılmıyorsam 2011 yılına kadar Libya bunu kabul etmedi. Ama önemli olan şey şu, bu uçak faciasından dolayı Libya'ya ambargo uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla Batı dünyasının gözünde artık hani o devletler, öcü devletler diyebileceğimiz arasına girer. İşte
İran muamelesi gördü sanki değil mi hocam bir ara?
Efendim?
Sanki bir ara İran muamelesi gördü Batılı devletler
aynen
tarafından.
İran gibi, Kuzey Kore gibi böyle tırnak içerisinde şeytan ya da terörist devlet muamelesi görmeye başladı. Tabii burada soruşturma çok uzun sürdü. Hatta böyle tanıklıklarında çok ne diyelim yerinde olmadığı şeklinde iddialar da var. Ama sonuç itibariyle yanılmıyorsam 2010 ya da 2011 yılında Libya bunun sorumluluğunu kabul etti. Kaddafi herhalde öldürülmeden önce bu sorumluluğu aldı ama benim emrim yok. İşte yapanlar Libyalı iki istihbarat görevlisi olarak bunlar teslim edildi. Hı-hı. Ve o zamanın şartlarıyla çok ciddi bir tazminat ödendiğini de görüyoruz. Yani uçakta ölenlerin ailelerine kişi başına 10 milyon dolar olmak üzere toplamda 270 kişiyi düşünürseniz 2.7 milyar dolar tazminat ödeniyor. Ama benim kanaatim şudur ki yani Kaddafi ya da Libya bu sorumluluğa niye kendini mecbur addetti? Aslında ambargonun maliyeti bu tazminatın maliyetinden çok çok daha yüksek. Hı hı. Yani şunu biliyoruz. Bu Arap Baharı'ndan sonra yaşanan krizde sadece 2013 ile 2016 yılları arasındaki 3 yıllık bir dönemde Libya'nın petrol gelir kaybı 106 milyar dolar. Yani çok dolayısıyla bu kadar yüksek bir gelirin kaybı göz ardı edilemez. Belki de bu ekonomik şartlar Libya'yı bu kazanın sorumluluğunu kabul etmeye itti diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Peki Arap Baharı'na gelecek olursak, Arap Baharı süreci Orta Doğu ülkelerinde yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıcı olarak tarif edilir. İlk başlarda herkes, Orta Doğu'yu az çok bilen, oradaki işte diktatörlük rejimlerini tanıyan herkes, evet artık özgürlükler geliyor, Orta Doğu halkları kendi bağımsızlıkları için ayaklandı ve diktatörleri koltuklarından edecek, artık daha demokratik bir Orta Doğu şekillenecek şeklinde yorumlamıştı. Ancak gelinen noktada maalesef bu düşüncenin hayli iyi niyetli bir düşünce olduğunu görüyoruz. Sadece Libya özelinde değil, işte Suriye'de bitmeyen kriz, Yemen'in durumu, Tunus'ta yaşananlar, Mısır'da yaşananlar maalesef Arap Baharı'nı Arap kışına çevirdi. Böyle ifade edebiliriz. Peki Arap Baharı sürecinden Libya nasıl etkilendi hocam?
Evet. Şimdi dedikleriniz çok doğru. Bir defa Arap Baharı 2010 yılında Tunus'ta başlıyor. Tunus'ta bir genç kendisini ateşe vererek aslında bütün bölgeyi kaplayacak bir devrim sürecini başlatıyor. Hmm. Dediğiniz gibi bölgede, yani hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da çok önemli diktatörlük rejimleri vardı. Bakıyorsunuz Saddam 25 yıla yakın idare ediyor. Hüsnü Mübarek 30 yıl. İşte Hafız Esed vardı. Oğlu Beşar Esed bile 20 yıldır iktidarda. Kaddafi en uzunu Libya'daki 42 yıl. Hı hı. Ama Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali 23 yıl gibi. Yani bu tür liderlik profilinin Kuzey Afrika'da da çok yoğun bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Tabii talepler neydi? Demokrasi, özgürlük, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi talepler söz konusu. Ama sonuçta batılı tarafından, batılı gözüyle bakıldığında bu topraklar halkların kendilerini idare etmesine izin verilecek kadar önemsiz yerler değildi.
Evet.
Dolayısıyla demokrasi ya da demokratik talepler buralar için lüks görüldü. Birçok yerde bu tür talepler maalesef çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Libya'da belki ne diyelim, bu süreç Kaddafi'nin sonunu getirdi ve çok kötü bir şekilde linç edildi. Kaddafi'nin de memleketi olan Sirte'nin düştüğünü görüyoruz. Ve Kaddafi de linç edilerek öldürülmek suretiyle aslında Arap Baharı Libya'da tam anlamıyla Kaddafi sonrasında bir kriz bırakmıştır diyebiliriz.
Hocam çok özür dileyerek bir şey söylemek isterim burada. Eğer Fransız uçakları Libya'yı bombalamamış olsaydı Kaddafi'nin devrimcileri, yani işte isyancıları bastıracağını ve bu hareketi boşa çıkaracağını söylüyorlar. Öncesinde de işte Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış Nicolas Sarkozy ile Kaddafi'nin ilişkileri var. Bir anlamda Kaddafi aslında kendi beslediği kargaya gözlerini oydurdu yani hocam, maalesef.
Aynen öyle. Çünkü şundan korkuluyor. Belki Fransa ile ilişkileri evet iyiydi. Fransa'nın bundan belki çıkarları söz konusuydu o dönemde. Ama Arap Baharı dediğiniz şey bir domino etkisi gösteren bir hareket. Dolayısıyla yani halkları da tetikleyen, sadece Tunus'la Libya ile sınırlı kalmayacak, bütün Orta Doğu'nun şekillenmesine neden olabilecek bir hareketti. Şeyi unutmamak lazım, sosyal medyanın etkisini.
Kesinlikle.
Yani insanlar nasıl Facebook'tan, Twitter'dan organize oldular, sokaklara döküldüler vesaire. Bu tür hareketler biliyorsunuz ki belli bir eşiği geçtikten sonra kontrol edilemez hale geliyor.
Tabii Türkiye'de de denendi hocam, biliyorsunuz.
Kesinlikle. Gezi kalkışmasında vesaire bu tür şeyler denendi. Allah'tan milletimizin basiretiyle hem Gezi olaylarında hem 15 Temmuz'da milletin iradesi baskın çıktı. Ancak şunu diyeceğim, Kaddafi'nin evet hem Sirte'de, Trablus'ta kendi aşiretiyle diğer aşiretlerle kuvvetli bağları vardı. Ama buna izin verilmedi dediğiniz gibi Fransa'nın müdahalesiyle. Tabii bir de şey de var, Kaddafi sonrasında ciddi bir kriz süreci başladı.
Hmm.
Evet, 2011 yılında Kaddafi ölüyor. 9 yıl geçmiş ve bugün itibariyle Libya'da hala bir istikrardan bahsetmek mümkün değil. Demin petrol gelirlerinden bahsettim ama bu Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan konjonktürde petrol üretimi 1.6 milyon varilden 400 bin varile düşüyor. Yani siz bunun ülkenin gelirlerindeki düşüşü düşüşe nasıl yansıdığını tahmin edebilirsiniz. Tabii bu süreçte ülkenin farklı coğrafyalarında, şehirlerinde farklı siyasi, askeri kümelenmeler ortaya çıktı ki bugünkü yapının da nüveleri aslında tam Arap Baharı sonrası döneme denk geliyor. Yani bugün nasıl Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti Serrac'ın bir yapılanması varsa, işte ülkenin doğusunda, Libya'nın doğusunda da Tobruk'ta darbeci Hafter'in yapılanması söz konusu. Dolayısıyla iki meclisli ve iki hükümetli bir yapıya doğru bu 2000'li yıllarda gidildiğini görüyoruz.
Eyvallah. Bir virgül koyalım hocam isterseniz. Aradan sonra Hafter'le ilgili çünkü konuşacak çok mevzu var. İnşallah ikinci bölümde de biraz Hafter'i ve onun dış güçler tarafından nasıl yönlendirildiğini masaya yatıralım. Efendim kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce Libya'da bugüne gelen süreci biraz masaya yatırmaya çalıştık. Arap Baharı'nın Libya'yı nasıl etkilediğini konuşmaya gayret ettik. Şimdi Libya'nın bugünüyle ilgili çok önemli bir karakter var. Yani onun önemi onun iyiliğinden veya Libya'ya verdiği, kattığı destekten filan değil. Tam aksine dış güçler tarafından özellikle yetiştirilmiş ve ülkeye gönderilmiş, sanki oraları karıştırmak üzere birilerinin güdümünde çalışan, imajı veren bir şahsiyetten, Hafter'den bahsedeceğiz. Hocam, Hafter'i doğuran süreci nasıl yorumlarsınız?
Evet. Hafter aslında Kaddafi'nin subaylarından bir tanesi. Bu bakımdan belki Kaddafi gibi ilk başlarda Nasırcı, biraz böyle Arap milliyetçisi olan bir subay olarak görülüyor. Kaddafi ile ayrı düşmesine neden olan hadise ise Hafter'in ülkenin güneyindeki Çad ile yapılan bir mücadelede esir düşmesi. Hı hı. Muhtemelen Kaddafi Hafter'i başarısız buluyor ve hatta esir düştüğü durumdan da pek kurtarmak istemeyecek. Hafter buradan kurtulunca tabii Kaddafi ile geçinemeyeceği, ayrı düştüğü ortaya çıkınca kendisini Amerika'ya atacak. Çünkü Libya'nın demokratik bir ortamı olmadığı, Kaddafi'nin her alanı kontrol ettiği düşünülürse siyasi ve askeri kariyerinin olamayacağı az çok belli. Bu yüzden Amerika'ya sığınacak. Ve burada Amerika'da yaklaşık 20 yıl ailesiyle birlikte CIA korumasında yaşayacak. Yani ABD istihbaratının korumasında, yakın takibinde yaşayacak. Ve bu açıdan bugün yani sadece Libya'da değil, Orta Doğu'da bütün gazetelerde ya da sokaklarda bile Hafter'in ABD tarafından yetiştirilen bir CIA ajanı olduğu şeklindeki iddialar yüksek sesle konuşuluyor. Tabii bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Batılı ülkelerin özellikle Orta Doğu'daki ülkelerdeki muhalefetle ve muhalif figürlerle yakın bir temas içinde olduğu, işte ekonomik, siyasi, askeri bağlar kurduklarını az çok biliyoruz. Vakti zamanı geldiğinde de bunları değerlendirdiklerini de biliyoruz. Bu Hafter bağlamında nasıl gelişti? Birincisi, 1999 yılında Hafter Kaddafi'ye karşı bir darbe girişiminde bulunacak. CIA destekli, yine Amerikan İstihbarat Örgütü destekli bir darbe girişiminde bulunacak. Başarısız olunca tekrardan Amerika'ya dönmek durumunda kalacak. O yüzden Hafter ismi anılınca daha çok darbeci Hafter diye duyuyoruz. Bu Kaddafi'ye karşı da bir darbe girişimi yapmasından kaynaklanıyor. Tabii asıl Hafter için Libya'da süreci başlatan şey 2011 yılında Kaddafi'nin ölmesidir. Kaddafi ne zaman tarih sahnesinden siliniyor, tekrardan Hafter'in Libya'da sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Amerika ile ciddi bir ilişkisi olduğunu görüyoruz ve bu noktada sadece Amerika değil, bugün belki Amerika Libya politikasında biraz daha geride kalıyor. Yani ön plandaki ülkelere baktığınızda Fransa öne çıkıyor ya da Arap dünyasında işte Birleşik Arap Emirliği, Arabistan, Mısır, bunlar Hafter'i direkt bir şekilde açıktan destekliyorlar. İşte Mısır'ı biliyoruz, asker göndermek için meclisten karar çıkardı. Birleşik Arap Emirliği her türlü silah yardım, hatta drone yardımları, Çin dronlarını bölgeye gönderdiğini artık kaynaklar biliyor. Rusya, Wagner paralı askerlerini gönderdiğini biliyoruz. Amerika böyle sanki biraz geride kalmış gibi ya da Libya'da yok gibi gözüküyor. Bunun aslında bir iki sebebi var. O da şu, birincisi 2011 yılında bir NATO müdahalesi oluyor. Ve zaten bir Amerikan karşıtlığı söz konusu Libya'da. Ve 2012 yılında da Bingazi'deki Amerikan konsolosluğuna çok ciddi bir saldırı, bombalama gerçekleşiyor ki konsolosun kendisi de bu saldırıda ölüyor. Dolayısıyla 2012 yılı genelde Amerika'nın Libya'daki faaliyetleri için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Evet. Bu tarihten sonra çok fazla Amerika ön planda görülmüyor. Ne zamana kadar? Ta ki 2014 yılında Hafter Tobruk'ta yeni bir hükümet kuruncaya kadar. İşte 2019'da bile Amerika Hafter'i desteklediğini bazı açıklamalarıyla dile getirecek. Dolayısıyla Amerika en başından itibaren CIA destekli bir şekilde Hafter'i aslında bir piyon olarak, bir oyuncu olarak besliyor. Vakti zamanı geldiğinde de sahaya sürüyor diyebiliriz.
Evet, proxy war diyorlar hocam, malumunuz. Vekalet savaşı. Evet, yani Hafter'de bu vekalet savaşlarının önemli figürlerinden bir tanesi. Yalnızca CIA güdümünde olması değil, bir de bir subay olduğunu ifade ettiniz. İlginçtir. Mesela Sovyetler Birliği döneminde Rusya'da eğitim almış. Yani Rusya'da askeri eğitim alıp Rus istihbaratının güdümüne yahut onlarla temasa geçmemesi de pek mümkün değil. Hani şeyin yani amiyane bir ifade olacak ama hocam, Vladimir Lenin'in galiba kullanışlı aptal diye bir ifadesi var. Hafter gerçekten çok kullanışlı bir piyon gibi görünüyor bence. Her önüne gelen tarafından kullanılıyor.
Tabii şeyi de düşünmek lazım. Bu 70'li yıllarda bazı Arap ülkeleri Sovyetler Birliği ile çok yakın temasa geçtiler. Yani Suriye gibi, Mısır gibi ve hatta Libya gibi ülkeler biraz Batı karşıtlığının, Amerikan karşıtlığının vermiş olduğu bir ne diyelim sahip ile kendilerini Rusya'ya daha yakın buldular. O soğuk savaş konjonktüründe biraz böyle gelişti. Ama tabii ki bu tür kimlikler ne diyelim aidiyetlerini kolay değiştirebiliyorlar. O yüzden 20 yıl Amerika'da kalmak ailesiyle birlikte daha ne diyelim Batı taraftarı, Amerikan taraftarı bir kimliğin öne çıkmasına imkan sağlamıştır diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Peki 2019 yılı Libya için önemli bir tarih. Yani özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı anlaşma hakikaten küresel siyasete damga vuran olaylardan bir tanesiydi. 2009'da ne oldu hocam?
Şimdi dediğim gibi yani 2009 öncesinde Libya'daki gelişmeler Türkiye'de televizyon kanallarının çok gündemine giren gelişmeler değildi. Yani biz daha çok son 1-2 senedir Libya'daki gelişmeleri takip ediyoruz ya da ülke olarak daha proaktif bir siyaset izliyoruz. Belki devlet dediğim dış politikası olarak bunun tabii ki öncesi vardı, süreci daha iyi takip ediyordu ama sokaktaki vatandaş olarak ilgi son 2 yılda özellikle bahar 2019'dan itibaren ortaya çıktı diyebiliriz. Ne oldu bu süreçte? Aslında dedim, ifade etmeye çalıştım. iki meclisli, iki hükümetli bir Libya var. Hı hı. İşte Tobruk'ta Hafter ve Trablus'ta Serraç hükümetin olduğu bir yapı. Nisan 2019'da Hafter Trablus'a çok büyük saldırı planlar. Ve bu saldırı öncesinde Amerika'nın desteğini de alır. Amerika'nın desteğini almasındaki aslında bahane de şu. Amerika şunu diyecek: Hafter DAEŞ ile mücadele ediyor. Özellikle Sirte'nin güneyinde belki göstermelik bazı DAEŞ grupları var. Onlarla mücadele edermiş gibi görünerek aslında Batılı ülkelerin ve Amerika'nın desteğini elde etmeye çalışacak. Fakat Trablus öyle bir şehir ki Libya'nın nüfusunun 1/3'ünün yaşadığı bir yer. Kalabalık bir yer, başkent ülkenin. Dolayısıyla buraya yapılan saldırı oldukça önemliydi ve bu saldırı başarısız oldu. Özellikle Türkiye'nin askeri ve lojistik desteğiyle, gerek işte bugün Azerbaycan'da olduğu gibi SİHA'larla, dronlarla vesaire bu desteğini ya da donanmasıyla desteğini göstermek suretiyle ya da meclisinden Libya'ya asker göndermek üzere tezkere çıkarmak suretiyle Türkiye çok ciddi bir destek verdi ve Hafter'in Trablus'ta başarısız olmasında da önemli bir katkı sağladı diye düşünüyorum. Ve bu Nisan 2019'daki saldırının başarısız olması aslında Hafter'in bütün kredibilitesini, güvenirliğinin sorgulanmasına neden olacak. Ciddi bir güven bunalımı yaşamaya başlayacak. Ve Hafter'in kendisi de zaten başarısızlığını Türk müdahalesine bağlayacak ve bundan dolayı da hatırlar mısınız bilmiyorum, bazı şirketlerde Türk çalışanlara yönelik saldırılar oldu. Esaret durumları oldu ve Türkiye onları işte kurtarmak için operasyonlar yaptı vesaire. Dolayısıyla 2019'da çok önemli bir kritik eşikti. Hafter eğer bağlısaydı ya da saldırısı başarılı olsaydı bugünkü Libya'dan belki bahsedemeyecekti. Çok daha farklı bir formül ve denklem olacaktı diyebiliriz.
Evet. Türkiye'den oraya gidip özellikle Trablus bölgesinde, yani Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak gördüğü ulusal mutabakat hükümetinin bulunduğu Trablus bölgesinde ticaret yapan bazı arkadaşlar vardı hocam. Yani bu Hafter saldırısı sebebiyle 5-10 milyon dolarlık işlerini bırakıp dönmek zorunda kaldılar. Hakikaten Hafter Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine verdiği desteğin intikamını çok acı bir şekilde almaya kalktı ama ifade buyurduğunuz gibi başarılı olamadı.
Evet.
Peki Türkiye'nin Libya politikasını nasıl okumalıyız? Türkiye sizce evet. Doğu Akdeniz'de olması gereken şey mi yaptı hocam?
Şimdi ben şöyle görüyorum. Aslında başkaları Libya'yı petrol kaynağı olarak görebilir. Batılı devletler, Fransa ya da diğerleri. Ama Türkiye için Libya gönül coğrafyamızın bir parçasıdır. Aslında biz geçtiğimiz 2-3 haftadan beri bunu anlatıyoruz. Hı hı. Tarihi, kültürel, akrabalık bağlarımızdan falan bahsettik. Dolayısıyla o en son kaybettiğimiz Arap toprağı falan. Dolayısıyla gönül coğrafyamızın çok net bir şekilde bir parçası. Türkiye tabii çok insani bir dış politika da izliyor. Yani burada darbeci bir generali desteklemiyor. Birleşmiş Milletler'in 2016'da tanıdığı meşru ulusal mutabakat hükümeti var. Onunla birlikte çalışıyor. Ve burada Türkiye ve Libya'nın doğal çıkarlarının korunması söz konusu. Türkiye'nin müdahalesi kimileri hani bazı Arap medyasının iddia ettiği gibi işte Türkiye sömürgeci mi davranacak, işte müdahalesi ekonomik bir kazanıma dönüşecek mi falan. Bunlar aslında biraz gülünç iddialar. Hı hı. Artık fetih dönemleri çoktan bitti. Ama Türkiye'nin de Libya gibi kardeş bir coğrafyayla daha yakın siyasi, ekonomik ilişkiler, kültürel ilişkiler geliştirmesinin önünde hiçbir engel yok. Bunu yapması da en tabii, en doğal hakkıdır. Tabii şu denebilir, Türkiye bundan istifade etmeyecek mi? Örneğin sizinle demin bahsettiğiniz gibi ya da geçen hafta konuştuğumuz gibi Libya'ya giden çok sayıda Türk müteahhit vardı, işçi vardı değil mi? sizin de babanız mı gitmiş?
Evet, babam 1980'li yıllarda.
Doğru. Şimdi demin ilk kısımda Libya'yı bazı tasniflere sokarken Arabistan'a benzetmiştik. Çöl devleti olması bakımından. Arabistan'la bir başka benzerliği de aslında iş gücü ithal etmesi. İşte Libya'da çok fazla giden işçimiz var, müteahhitimiz ve girişimcimiz var. Belki bunların borçlarının, yani Türkiye'nin bir alacağı var bu insanlar. Demin de dediniz ya, 6 milyonu orada bırakıp dönen insanlar oldu Arap Baharı sürecinde ya da bu kriz sürecinde.
Evet.
Dolayısıyla bunların alınması kadar daha doğal bir süreç yoktur diye düşünüyorum. Ama özellikle münhasır ekonomik bölgenin imzalanmış olması benim açımdan çok çok önemli. AK Parti hükümetinin yapmış olduğu en kritik dış politika hamlelerinden biri, belki de birincisi olarak görüyorum ben.
Hı hı.
Yani deniz yetki alanlarının belirlenmesi ve işte bu alan üzerinde her türlü araştırmanın, işte deniz altındaki o doğal kaynakların ya da deniz üstü faaliyetlerden bütün de bunların imzalı ile anlaşma altına alınmış olması çok çok önemli diye düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah. Şimdi Libya konusu gündeme geldiğinde özellikle bu kıta sahanlığı anlaşması imzalanıp İsrail'in öncülüğündeki işte Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta işte cebren de olsa bir kısım Lübnan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştırma politikasını bertaraf eden bu Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma gündeme geldiğinde Türkiye'de bir grup, ya bizim orada ne işimiz var, biz Libya'ya niye asker gönderiyoruz, Libya ile niçin böyle bir anlaşma imzaladık filan diye yorumlarda bulunmuştu. Şimdilerde de evet orada olmamız gerekirdi ama böyle olmamamız gerekirdi filan gibi yorumlar var. Yani sırf muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapmanın da ötesinde başka bir şey söyleyeceğim hocam. Yani ben Hafter'i ve Libya'nın karıştırılmasını özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'ye yönelik küresel alanda gerçekleştirilen kuşatma siyasetinin bir ayağı olarak görüyorum. Nasıl yorumlarsınız siz hocam bu konuyu?
Yani aslında süreç o kadar böyle adım adım ilerliyor ki biz o sürecin içinde yaşadığımız için ya da ne diyelim, dış politikayı yakından takip etmeyen insanların bunu çok da kolay bir şekilde anlaması mümkün değil gibi aslında. Belki 50 yıl sonra İnsanlar tarih kitaplarında bu süreçleri okuduğunda ya bakın Türkiye nasıl da köşeye sıkıştırmak isteniyormuş daha kolay bir şekilde görülecek. Ama bugün bu süreç böyle adım adım ilerliyor ve göremiyor bir kısım insanlar. Bazıları ne derim basiretsizliğinden göremiyor. Bazıları bunu meseleye tamamen ideolojik baktığından dolayı göremiyor. Ama dediğimiz gibi yani Türkiye'nin dibindeki, içim yatığındaki işte bir adaya bilmem kaç kilometre deniz sahanlığı ayıracaksın. Türkiye'ye doğru düzgün bir yer bırakmayacaksın.
Hı-hı.
Doğu Akdeniz'e işte elin Fransa'sı gelecek, Birleşik Arap Emirliği gelecek. Burada faaliyet olacak. Türkiye'nin en uzun belki Doğu Akdeniz sahili var. Hiçbir hak verilmeyecek. Bu hiçbir mantığa sığmıyor açıkçası. O yüzden bu çevreleme politikasına kesinlikle ben katılıyorum. Yani Türkiye bu atılımı yapmazsa çok zor durumda kalacaktı. Adeta bir ne diyelim kurtma yarma harekatıdır bu Libya ile imzalanan ne diyelim münhasır ekonomik bölge anlaşması.
Hı hı.
Bu açıdan tam anlamıyla o kuşatmayı yaran ortadan ne diyelim denen bir imzadır.
Evet. Türkiye'nin Libya'yı karıştırmaya yönelik adımlar attığını yahut işte orada bir emperyalist kuşatmacı politika izlediğine yönelik bazı yorumlar olduğunu ifade etmiştiniz. Aslında tam aksine mesela ulusal mutabakat hükümeti hadi bir ateşkes anlaşması imzalayalım falan filan derken, Türkiye bunu desteklerken ateşkes anlaşmasından kaçınan Hafter'in bizzat kendisi değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani bir Türkiye bu tür ithamlarda bulunan Araplar hiçbir zaman Fransa'nın varlığını, Rusya'nın varlığını, Amerika'nın varlığını sorgulayamıyorlar. yani bu kadar net korkarak bunları sorgulama teşebbüsünde bile bulunamıyorlar. Şimdi dediğiniz gibi bir defa süreç içerisinde Haftar ve Serraç tarafları arasında defalarca ateşkes ortamı oluşturuldu. 2017 yazında Paris'te bir araya geldiler. Fakat ya da Şubat 2019'da, Ocak 2020'de tekrar bir araya geldiler. Çoğu zaman Haftar tarafını anlaşmaya yanaşmadığını görüyorsunuz. 2018'de mesela seçim yapılması konusunda bir anlaşma yapıldı ama Haftar silah bırakmayı reddetti, ateşkesi bozdu. Ya da 2020'de Ocak ayında, daha bu senenin başında dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Moskova'da taraflar bir araya geldi. Erdoğan ve Putin ateşkes için anlaşmıştı. Ama ne oldu? Haftar daha anlaşma bitmeden, metni imzalamadan Moskova'yı terk etti, gitti.
Evet.
Dolayısıyla yani Haftar'ın aslında üzüm yemek değil, biraz bağcıyı dövmek niyetinde olduğu, anlaşmaya da pek yanaşmadan petrol bölgelerini kontrol edip aslında kriz sürecinin uzamasını arz ettiğini düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam. Hocam son 1-2 dakika. Son durumu evet, kısaca değerlendirmek isterseniz neler söylersiniz? Serracın istifası şimdi, söz konusu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam?
Evet. Şimdi Serracın istifası bir defa herhalde Türkiye için şok bir haber oldu. Yani son zamanda iki önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Serracın istifası. Biraz daha Türkiye için olumsuz bir durum arz ederken diğer taraftan Münhasır Ekonomik Bölge'nin Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildiğini görüyoruz. Yani Türkiye'nin uluslararası hukuk açısından haklı bir atılım yaptığını ve bunun Birleşmiş Milletler nezdinde de onaylandığını görüyoruz. Şimdi burada son durum nedir? Bir defa Türkiye'nin belli kırmızı çizgileri var. Sirte gibi, Cufra gibi bölgelerin silahlardan arındırılmasını talep ediyordu Türkiye. Ama Haftar buna yanaşmayınca bir süredir bir operasyon hazırlığı yapılıyordu. Aşiretler de buna hazırlanıyordu. Ama Avrupa Birliği'nin, özellikle de Almanya'nın müdahalesiyle bu operasyon askıya alındı. Tekrardan görüşmeler başlandı. Çatışmalara ara verildi. Müzakereler bir yandan devam ederken bir yol haritası belirlendi. 17 sayfalık bir belgeden bahsediyor ama içerisinde çok fazla muğlaklığın olduğu belge bunlar. İşte Haftar petrol blokajını kaldıracak, petrol gelirlerinin adil dağılımı buradaki en kritik unsurlardan bir tanesi. Bunu çözmek için işte petrol gelirleri Libya Bankası'na yatacak vesaire gibi öneriler getirilmiş ama süreçte bunlar nasıl işleyecek bunları bilmiyoruz açıkçası. Diğer taraftan Serracın Ekim sonunda, bu ayın sonunda istifa etmesi ne anlama geliyor? Birincisi, Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu anlaşmaların sorgulanması anlamına gelebilir bu. Peki Serrac niye istifa ediyor diye de sorabiliriz. Aslında Serracın Macron ile, Fransa Devlet Başkanı ile görüşmesi ya da Libya'da bazı bürokratların Mısır'da görüşmeler yapması genellikle bu istifanın arka planındaki gerçekler olarak kabul ediliyor. Yurt dışındaki medya özellikle Serrac'ın istifasını Fransa'nın müdahalesinin sonucu olarak özellikle okuyor. Dolayısıyla Libya üzerinde Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirliği'nin ciddi bir baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda Cenevre'de bir toplantı olacak. Bu toplantıda muhtemelen yeni bir hükümet kurulabilir. Libya'daki iç aktörlerin bir araya getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir teknokrat hükümeti öne sürülebilir. Tabii bunların hepsi çok zor süreçler açıkçası. Çünkü Libya'da 100'e yakın büyük kabile var. Daha önce 2 tane başbakan kaçırmış kabilelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iç dengeler nasıl sağlanabilecek çok bilemiyoruz. Belki de Allah korusun Libya'nın birkaç parçaya bölünme gibi olumsuz durumlarda söz konusu olabilir. Türkiye'nin tabii burada aktif bir siyaset izlemesi lazım. Belki Libya'da yine büyük bir aktör olan Rusya ile pazarlık yapması gerekiyor. Türkiye'nin yine Mısır'la ilişkilerini iyileştirmesi gerekiyor. Hı hı. Belki Rusya'ya Suriye'deki bazı taleplerini kabul ederek Libya'daki kazanımlarını korumaya çalışabilir Türkiye. Şu an itibariyle Libya'daki yetkililerin açıklamaları Türkiye ile yapılan anlaşmaların devam edeceği yönünde. Buna niyet ettiklerini söylüyorlar ama gelişen süreçte, önümüzdeki bir aylık kritik süreçte muhtemelen bunlar biraz daha netleşecek diye düşünüyorum. İnşallah Libya halkı için, Türkiye-Libya ilişkileri için hayırlı gelişmeleri hep birlikte görürüz diye ümit ediyorum.
İnşallah hocam, hem ifade buyurduğunuz gibi Libya için hem de Türkiye için hayırlısı olsun diyelim. Çünkü hakikaten zor süreçler, küresel siyasetin kaynamaya başladığı bir döneme giriyoruz. Allah Müslümanlara yardım etsin diyelim hocam. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Keyifli bir söyleşi oldu.
İbrahim Bey, böylece Libya dosyasını kapatmış olduk.
Evet. Hocam arşivlik bir dosya oldu bence. Yani dinleyicilerimize söyleyelim. Libya ile ilgili tarihi ve bugünü anlamak isteyen dinleyicilerimiz olursa radyomuzun arşiv sayfasından bu programları dinlemelerine salık veriyorum ben de.
Evet. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyla yeni bir başlangıç yaparız.
İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Libya'nın bugününü masaya yatırmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.